Ayrım 22, Kusursuz Bilen Clive Cussler, sayfa 255. Yolun ortasında barikat vardı. Bell ileride köprünün tam ortasından çökmüş olduğunu görebiliyordu. Bir grup işçi orta bölümü onarmaya çalışırken, diğerleri de sel sonucu devrilmiş olan telgraf ve telefon direklerini dikmekle meşguldü. Bell gaz pedalından ayağını çekip direksiyonu sert bir şekilde çevirdi. İki ayağıyla birden frene basarak otomobilin arka tarafının savrulmasını ve lokomobilin dört tekerliği üstünde sürüklenmesini sağladı. Son anda ön tarafı düzeltip yamacın üstünden uçarak koyağın kenarına indi. Denize akan geniş nehrin 6 metre yanına inmişlerdi. Ağır çelik şasi ve dev motor çamurlu kahverengi suya çarpınca dev gibi bir dalga lokomobilin üstünden geçti. Bell ve Bronson iliklerine kadar sarsıldılar. Su radyatörün ve motor kapağının üstünden aşıp iki adamı çamura buladı. Kendilerini bir tsunami içinden geçiyormuş gibi hissediyorlardı. Daha sonra otomobil her tarafını kaplayan suları silkelercesine karşı kıyıya ve açık havaya ulaştı. Bell gaz pedalına sonuna kadar basarken motorun boğulmamış olması için dua ediyordu. Mucizevi bir şekilde bujiler, manyeto ve karbüratör hala çalışıyor, dört silindirli ateşleme odalarını hayatta tutabiliyordu. Lokomobile sadık bir aygır gibi karşı taraftaki yamacı tırmanıp düz yola çıktı. Kıl payıyla felaketten kurtulmanın verdiği rahatlıkla Bell ve Bronson rüzgar gözlüklerini çıkarıp camlarını kaplayan çamuru sildiler. ''Garajdaki adam bizi uyarsa iyi olurdu.'' dedi Bronson. ''Bu bölge insanlarının ağzı sıkı herhalde.'' ''Telgraf ve telefon hatlarını bozan sel burada olmuş. Tekrar benzin için durduğumuzda Los Angeles büro şefini ararız.'' 150 kilometre boyunca yol düz ve bakımlıydı. Motordan gelen seslere kulak kesilen Bell, toprak çakıl karışımı yolda lokomobile'ı cesaret edebildiği kadar hızla sürüyor, keskin viraj olmadığı ve lastik patlamadığı için şükrediyordu. Bir süre sonra yolun taşlarla kaplı bir kısmına geldiler. Bell lastikleri korumak için yavaşlasa da çok geçmeden sivri bir taş korkulan şeyi yaptı. Çabucak yedek lastik çıkarıldı ve patlak olanıyla değiştirildi. Bronson bir kez daha iç lastiği yamarken Bell Los Angeles yolunda ilerlemeye devam etti. San Luis Obispo ve Santa Maria'yı geçtiler. Yol daha sonra Pasifik sahiline doğru alçalmaya başladı. Okyanusun pırıl pırıl mavi suları beyaz kumsala vurdukça beyaz köpükler saçıyordu. Santa Barbara'ya gelmeden önce yoldaki iri bir tümseyin üstünden geçerken otomobil havaya kalkıp sert bir şekilde tekrar yere oturdu. Bir an soluğu kesilen Bronson, lokomobile'ın hala tek parça halinde oluşuna şaşıyordu. Santa Barbara'ya girerek yakıt ikmali yaptılar, radyatöre su doldurup yedek lastiği yerine koydular. Tren istasyonunda durdukları sırada Bronson, Bob Harrington'a bir telgraf çekip kendilerini Los Angeles tren istasyonunda karşılamasını istedi. Bronson, Belly Tejon geçidi üstündeki çok virajlı Grapevine yolu yerine dönüşlerin daha geniş açılı olduğu tren hattına paralel yola doğru yönlendirdi. Dar geçidin içinden geçerlerken bozuk yolda lokomobile'ın şasisi epeyce zorlandı. Ama yine de 1000 metre doruğu olan tepenin altındaki San Fernando Vadisi'ne inen uzun yamaca kadar arıza yapmadan varabildiler. Nihayet yolculuğun en zor kısmı arkalarında kalmıştı. Artık düz ve bakımlı bir yola gelmişler, lokomobile'da Cromwell'in özel treniyle olan zaman farkını kapatmaya başlamıştı. Bronson'un tahminine göre sadece 15 dakika gerideydiler. Biraz da şansın yardımıyla Los Angeles tren istasyonuna kasap haydutten önce varabileceklerdi. Uzaktan şehrin yüksek binaları görününce ikisinin de içini sevinç kapladı. Şehre yaklaştıkça trafik yoğunluğu da artmaya başladı. Bronson, Bell'in dayanıklılığına hayran olmuştu. Bell'in mavi gözleri bir an bile yoldan ayrılmıyordu. Adam bir sürat otomobilinin direksiyonuna oturmak için yaratılmış diye düşündü Bronson. Saatine baktı, 4:12 geçiyordu. 600 kilometreyi bulan yolda ortalama 90 kilometre hız yapmışlardı. Şehrin merkezine doğru yaklaştıkça trafik iyice yoğunlaştı. Bell yine at arabalarının, faytonların ve otomobillerin arasından slalom yaparak ilerlemeye çalıştı. Sokağın ortasındaki raylar üstünde seyreden büyük kırmızı troleybüslerin sağından solundan vızır vızır geçiyordu. 120 bin nüfuslu Los Angeles'ta 2000'den fazla otomobil olduğunu bilmeyen Bell, yanından geçen otomobil sayısına şaşırmıştı. Bell bu melekler şehrindeki sokakların San Francisco'dakilerden hayli geniş olduğunu da fark ediyordu. Bu sayede yoğun trafiğe rağmen hiç yavaşlamak zorunda kalmamışlardı. Şehir merkezinden hızla geçerlerken yayaların hepsi kocaman açılmış gözleriyle dönüp kırmızı lokomobile'a bakıyorlardı. Bir polis memuru düdük çaldı. Bell'in aldırmadığını görünce çok kızdı. Hemen bisikletine atlayıp takip etmeye kalkıştı ama takip çok sürmedi. Birkaç dakika içinde otomobil gözden kayboluvermişti. Bell iki tekerlek üstünde bir virajı aldıktan sonra büyük tren istasyonu göründü. Kahverengi takım elbisesi ve geniş kenarlı şapkası olan bir adam kaldırımda durmuş deli gibi onlara el sallamaktaydı. Bell frene bastı ve Güney Kaliforniya operasyonları şefi olan Van Dorn ajanı Bob Harrington'ın önünde durdular. Harrington önce Bronson'u tanıyamadı. Rüzgar gözlüğünü yüzünden çıkarana kadar çamura bulanmış deri ceketi içinde onu tanımak mümkün değildi.
''Vay canına Horace, seni tanıyamadım.'' dedi Harrington.
Adamın esmer, sert tatlı bir yüzü vardı. 2 metreye yakın boyuyla Bell'e ve Bronson'a tepeden bakıyordu. Bronson kasları tutulmuş bir halde otomobilden inip gerindi.
''Annem bile görse tanıyamazdı herhalde.''
Dönüp direksiyon başında bitkin bir halde oturan Bell'i işaret etti.
''Bob, seni Isaac Bell'le tanıştırayım. Isaac, bu da Bob.''
Bell sürücü eldivenlerini çıkarıp Harrington'ın elini sıktı. ''Tanıştığımıza sevindim Bob.''
''Başarıların hakkında çok şey duydum Isaac. Seninle tanışmak benim için şereftir.''
Bell hoşbeş için zaman harcamadı. ''Cromwell'in özel treni ne durumda? Onu durdurabilecek zamanımız var mı?'' Harrington başını iki yana salladı. ''Üzgünüm, ne yazık ki normal tarifeli yolcu treni Ventura'da bir yan hatta girip geçmesi için ona yol verdi. Los Angeles'a vardığında istasyonda durmayıp güneye giden San Diego Express hattına girdi. Bu şekilde en az yarım saat kazandı.''
''Ne kadar oldu?'' diye sordu Bell ümitleri buhar olurken.
''20 dakika kadar.''
''Demek ki böyle yapmasa ondan 10 dakika önce gelmiş olacaktık.'' diye hayıflandı Bronson.
Bell epeyce hırpalanmış olan lokomobile'a baktı ve son bir hamleyi daha kaldırabilir mi diye düşündü. Kendisinin otomobilden de fazla hırpalanmış olduğunu anlaması için aynaya bakması gerekmiyordu. Harrington perişan durumdaki iki adama baktı. ''San Diego'daki adamlarıma haber verip treni istasyona gelir gelmez Cromwell'i yakalatabilirim.'' ''İstasyonda inmeyecek kadar kurnazdır.'' dedi Bell. ''Treni istasyondan önce durdurup şehre kim bilir hangi kılıkta girer.''
''Sence hedefi neresi olabilir?''
''San Diego'daki bankalardan biri.''
''Hangisi?'' diye sordu Harrington. ''En az 10 tane banka var.''
''En çok para hangisindeyse onu seçer.''
''Tek başına bir soyguncunun San Diego Wells Fargo Bank'ı soymaya kalkışacağını gerçekten düşünüyor musun?'' diye sordu Harrington kuşkuyla. ''Güney Kaliforniya'nın en emniyetli bankasıdır.''
''Özellikle de bu yüzden onu seçer.'' dedi Bell. ''Cromwell tehlikeye bayılıyor.''
''Hemen telefon edip ajanlarımı banka girişine yerleştiririm.''
Bell başını iki yana salladı. ''Onları hemen fark edip soygundan vazgeçer. Onu iş başında yakalayamadığımız sürece mahkum ettirecek yeterli delilimiz olmaz. Üstelik ajanların onu hiç görmediler, tanıyamazlar. Görmüş olsalardı bile büründüğü kılıkta yine tanıyamazlardı. Adam o kadar iyi işte.''
''Ama öylece durup onun hiçbir engelle karşılaşmadan bankaya girmesine göz yumamayız.'' diye isyan etti Bronson. ''İçerideki herkesi öldürür.''
Bell Harrington'a döndü. ''Ajanlarına haber ver. Horace'la ben oraya gidene kadar bankayı kapalı tutsunlar.''
''Şimdi San Diego'ya gitmeyi düşünmüyorsun değil mi?'' diye sordu Harrington şaşkınlıkla.
''Düşünüyorum.'' dedi Bell ve bütün yorgunluğuna rağmen yine direksiyonun başına geçti. ''Güneye gitmek için şehirden en kestirme çıkış yolu hangisidir?''
''Tren hattı boyunca ilerleyen yoldan ayrılmayın. Sizi doğruca San Diego'ya götürür.''
''Yol durumu nasıl?''
Oranın yolu bakımlı ve düzgündür, dedi Harrington. Kuşkulu gözlerle lokuma bayla baktı. Otomobiliniz dayanırsa epey hızlı gidebilirsiniz.
Bizi buraya getirene kadar dayandı, dedi Bel gergin bir gülümsemeyle. Sonuna kadar da dayanacaktır.
Ajanlarına bizim yola çıktığımızı bildir, dedi Bronson bitkinlik içinde. Bu haliyle idam sehpasına çıkan birine benziyordu.
Harrington gürültülü bir şekilde yola koyulan Locomobile'ın arkasından bir süre baktı. Sonra başını iki yana sallayarak en yakın telefon kulübesine yürüdü. 10 dakika sonra Bel şehir sınırını geçmiş San Diego yolunu tutmuştu. San Francisco'dan beri tanık olduğu halde Bronson hala Bell'in motor devirlerini ne kadar ustaca hesapladığına ve en gerekli anda debriyaja basıp vites değiştirmesine şaşkınlıkla karışık bir hayranlık duyuyordu.
Bell'in yorgun zihni bir yandan önündeki yolla meşgulken bir yandan da Jacob Cromwell'in başka bir bankayı daha soyup içindeki herkesi öldürüşünü görür gibi oluyordu. San Diego'ya yaklaştıkça sinirleri gerilmiş, kanına adrenalin dolmuştu.
33. Bölüm. Locomobile iki şehir arasındaki 180 kilometrelik mesafeyi 111 dakikada yalayıp yutarken zaman su gibi akıp gitti. Soledad Dağı'ndan aşağıya iniş sırasında güneş okyanusun batısında son ışınlarını yayıyor, önlerinde halı gibi serilen şehrin binalarını altın rengine bürüyordu. Locomobile'ın kocaman asetilen farları olmasına rağmen Bell onları yakmak için otomobili durdurmak istemedi.
''Benzin durumumuz nasıl?'' diye sordu Bell. Ağzı toz dolduğu için sesi çatlak çıkıyordu.
Bronson dönüp benzin deposunun kapağını açtı ve çubuğu dibine kadar batırdı. Çubuğu çekerek ucundaki ıslaklığa baktı.
''Yarışın sonuna kadar yetecek gibi.''
Bell cevap vermeden başını sallamakla yetindi. Yorgunluk ve gerginlik artık varlığını iyice hissettirmeye başlamıştı. Saatler boyu o kocaman direksiyonu binlerce defa çevirerek ön tekerlekleri yönlendirmenin sonucu olarak Bell'in kolları fena halde uyuşmuştu. Artık vücudunun bir parçası değilmiş gibiydiler. Devamlı debriyaj, gaz ve fren pedallarına basmaktan ayak bilekleri ve dizleri de sızlıyordu. Deri eldivenlerin içindeki elleri su toplamıştı. Bunlara rağmen Bell Locomobile'ı son hızla sürüyor, otomobili avına saldıran bir ayı gibi varış noktasına gitmeye zorluyordu. Locomobile da fena hırpalanmış durumdaydı. Michelin lastiklerinin boğumlu tırtırları neredeyse parçalanmak üzereydi. Tekerlekler onca darbe yedikten sonra yerlerinden fırlayacak gibi sallanıyor, o ana kadar hiç isyan etmemiş olan motoru tuhaf sesler eşliğinde radyatör kapağından buhar çıkarıyordu. Ama her şeye rağmen bu muhteşem makine hala yoluna devam ediyordu.
''Acaba Cromwell neler düşünüyordur?'' dedi Bell. ''Soygunu bugün yapmak için çok geç kaldı. Banka yarın sabaha kadar kapalı.''
''Bugün cuma'' dedi Bronson. ''San Diego bankaları akşam 9'a kadar açık kalır.''
Tren yoluna paralel giden India sokağı üstünde seyretmekteydiler. İstasyon 1,5 kilometre ötedeydi. Bell kısa bir an gözlerini yoldan ayırıp öne baktı ve tek vagonlu bir trenin durmak üzere yavaşladığını gördü. Özel pullman vagonu çeken lokomotif caddenin 4 hat ötesindeki bir yan hatta durdu. Makinist egzoz borularındaki buharı havalandırırken bacasından duman yükseldi. Ateşçi ahşap bir su deposundan su almak için kömür vagonunun üstüne çıktı. Giderek artan karanlıkta şehir istasyonunun 2 kilometre ötesinde park etmiş olan pullman vagonun içinde ışıklar yandı.
Bell bunun Cromwell'in özel treni olduğunu hemen anladı. Hiç duraksamadan direksiyonu sola kırdı ve Locomobile'ı rayların üstünden sürdü.
3 hat geçtiğinde zaten harap haldeki 4 lastik de yarılmış, otomobil trene kadar olan mesafenin kalanını kıvılcımlar çıkaran jantları üstünde kat etmişti.
Bronson hiçbir şey diyemedi. Treni görüp Bell'in ne yapacağını anladığı ana kadar şok içinde kalmıştı. 800 kilometrelik yolu aştıktan sonra nihayet hedeflerine bu kadar yaklaşmanın verdiği heyecan ve sevinçle doluydu.
Bell rayların üstünde lokomotifin önünü kapayacak bir şekilde otomobili durdurdu. Perişan haldeki Locomobile gücünü sonuna kadar tüketmiş, aşırı ısınmış motorundan çatırtılar çıkıyor, radyatöründen buhar püskürtüyordu.
Havayı parçalanmış lastiklerin kokusu sarmıştı. Uzun ve amansız takip artık sona ermişti.
Erken davranıyor olabiliriz dedi Bronson. Henüz bankayı soymaya teşebbüs etmedi. Suç işlemeden onu tutuklayamayız.
Belki ama San Francisco'dan buraya gelene kadar çok düşündüm. En iyisi eylem yapacak zamanı bulamadan Cromwell'i yakalamak. Eğer bir kez daha tuzağımızın kokusunu alırsa kaybederiz. Onu mahkum ettirecek delilleri toplamayı sonraya bırakıyorum. Hem zaten burası onun çöplüğü değil. Onu kefaletle tahliye ettirecek pahalı avukatları yok.
Bel tren durduğundan beri geçen birkaç dakika içinde kimsenin araçtan inecek zaman bulamadığının farkındaydı. Otomobilden inip sendeleyerek pullman vagona doğru yürüdü. Vücudundaki ağrılar gitgide hafifliyordu. İki garsonun ıkına sıkına vagondan bir motosiklet indirdiklerini görünce hemen pullmanla kömür vagonu arasına girip gizlendi. Birkaç dakika daha sabırla bekledikten sonra üstünde bir demir yolu kondüktörü üniforması olan bir adamın pullman vagondan çıkıp Harley Davidson motosiklete bindiğini gördü. Adamın arkası dönüktü. Bell sessizce gizlendiği yerden çıkıp motoru çalıştırmak için karbüratör üstündeki yakıt valfını açmaya uğraşan adama yaklaştı.
Harley iyi motordur dedi Bell sakin bir şekilde ama ben Indian'ı tercih ederim.
Motosikletteki adam sesi tanıdığı için adeta donup kaldı. Ağır ağır dönünce karşısında neredeyse bir hayalet görmüş gibi oldu. Demir yolunun bu yan hattı boyunca uzanan elektrik lambalarından ürpertici bir aydınlık yayılıyordu. Cromwell'in karşısındaki adamın üstünde kısa bir deri ceket, binici pantolonu ve çizmeler vardı. Bir bataklıktan çıkmış gibi görünüyordu. Geriye itilmiş rüzgar gözlüğünün altından bir tutam sarı saç çıkmıştı. Cromwell bu yüzü, deler gibi bakan gözleri ve üst dudağını örten bıyığın sahibini tanımakta gecikmedi.
''Sen!''
''Pek özgün sayılmaz.'' dedi Bell alayla. ''Ama Telluride'daki bankada ben de aynı ifadeyi kullandığım için seni eleştiremem.''
İki adam arasında ömür kadar uzun gelen bir sessizlik oldu. Ne var ki Cromwell'in bu hayaletin gerçekten de Isaac Bell olduğunu anlaması çok sürmedi. Yüzü aniden soldu ve şaşkınlık dolu gözlerle ona baktı.
''Sen ölmüştün.'' dedi soluğu kesilmiş bir halde. ''Seni vurdum.''
''Aslında iki defa vurdun.'' dedi Bell öfkeyle. 1905 Colt 45 kalibrelik otomatik tabancayı sağ eline aldı ve namluyu Cromwell'in iki gözünün arasına nişanladı. Eli betona çakılmış bir demir çubuk gibi sabitti. Jacob Cromwell hayatında ilk defa gafil avlanmıştı. Aşırı özgüveni yüzünden bir gün yakalanırsa nasıl davranacağını hiç hesaba katmamıştı. İşte şimdi hiç aklına getirmediği şey gerçekleşiyordu. Cromwell kendisini hep dokunulmaz olarak görmüştü. Şimdi karşısında aslında ölmüş olması gereken baş düşmanı vardı. Kendini hiç batmaz denen gemisi kayalara oturmuş bir kaptan gibi hissediyordu. Cromwell'in Colt 38'i ceketinin cebindeydi ama onu almaya kalktığı anda beynine kurşunu yiyeceğini biliyordu. Yenilgiyi kabullenerek yavaşça ellerini havaya kaldırdı.
''Şimdi ne olacak?'' diye sordu.
''Özel trenine ödünç alıp seni San Francisco'ya geri götüreceğim. Cinayet suçuyla yargılanıp asılana kadar da seni deliye kapatmaları için polise teslim edeceğim.''
''Her şeyi planlamışsın.''
''Bugünün geleceği belliydi Cromwell. Avantaj sendeyken işi bırakmalıydın.''
''Beni tutuklayamazsın. Suç işlemedim ki.''
''O halde neden demir yolu kondüktörü kılığındasın?''
''Neden şimdi beni vurup bu işi bitirmiyorsun?'' diye sordu Cromwell. Giderek özgüveni artıyordu.
''Bu işlediğin suçlar için sadece eline tokat atmak gibi olur.'' dedi ben. ''Celladın ilminin boynunu nasıl sıkacağını düşünerek biraz zaman geçirmeni istiyorum.''
Bronson pullman vagonun arkasından çıkıp yanlarına geldi. Smith Wesson 44'lük tabancasını Cromwell'in göğsüne doğrultmuştu.
''Kutlarım Isaac, dostumuzu başka bir suç işleyemeden enselemişsin.''
Bell ona kelepçeleri verdi. Bronson hiç vakit geçirmeden bunları Cromwell'in bileklerine taktı. Sonra da haydudun üstünü aradı ve 38'lik koltu buldu.
36 kişiyi öldürdüğün silah dedi buz gibi bir sesle.
Nereden geldiniz diye sordu Cromwell. Kaçmayı aklından bile geçirdiği anda bu iki adamın göz kırpmadan kendisini vuracaklarından emindi. Isaac San Francisco'dan buraya kadar bizi otomobiliyle getirdi dedi Bronson sıradan bir şey söylüyormuş gibi.
İmkansız dedi Cromwell.
Ben de öyle düşünmüştüm dedi Bronson onu Pullman vagonunun merdivenlerinden çıkarırken. Vagona girdikten sonra kendi kelepçelerini çıkarıp Cromwell'in ayak bileklerine geçirdi ve onu iterek koltuğa oturttu. Bell tekrar raylara gidip kederli gözlerle harabe haline gelmiş lokomobile'a baktı. Elinde bir yağ kutusuyla gelen lokomotifin makinisti şaşkın gözlerle otomobile baktı.
Bu harabe nasıl oldu da lokomotifin önüne geldi?
Uzun hikaye dedi Bell.
Onu ne yapacaksın?
Bell alçak sesle neredeyse saygılı bir şekilde cevap verdi. Connecticut, Bridgeport'taki fabrikasına göndereceğim. Orada onarıp eski haline getirirler.
Bu harabeyi mi onaracaklar diye sordu makinist başını iki yana sallayarak. Neden onca zahmete gireceksin?
Bell otomobiline sevgi dolu gözlerle baktı. Bunu fazlasıyla hak ediyor.
22. ayının sonu. Sayfa 267.